Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inne istaqal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin zalâle ve kulle zalâletin finnâr. Riyaz-ı Salih'in kitabının sabır bölümünde 26. hadiste kalmıştık. Ebu Said Sa'd bin Malik bin Sinan el-Hudri radiyallahu anhuma'dan gelen rivayette Ensardan bir grup Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mal isterler. Nebi aleyhissalatü vesselam da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti ve elinde olan her şeyi verdikten sonra şöyle buyurdu. Yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim. Her kim iffetli yaşamak isterse Allah onu iffetli kılar. Her kim halka muhtaç olmamaya gayret ederse Allah onu hiç kimseye muhtaç bırakmaz. Sabırlı olmaya gayret edene Allah sabır verir. Hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir. Bunu Bukhari ve Müslim de sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakından biri de kendisinden bir şey istendiğinde eğer yanında varsa hemen o kişiye vermesidir. İsteyene vermediği olmamıştır, yani görülmemiştir. Bilakis evinde fakir yaşamı sürdüğü, bazen açlıktan karnına taş bağladığı halde fakirlikten korkmaksızın bol bol vermiştir. O insanların en cömerdi ve en cesuruydu. Elindeki mal bitince onlara yanımda mal olsaydı sizden esirgemezdim buyurmuştur. Yani elinde bulunan bir malı yanında alıkoyup onlara vermemesi imkansızdır. Eğer vermiyorsa biliniz ki yanında hiçbir şey kalmamıştır. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisinde üç şeye teşvik etmiştir. İffetli yaşamaya çalışmak, insanlardan mustani olmak, yani insanlardan bir şey istememek ve sabretmek. Bunların ilki iffetli yaşamaktır. Her kim iffetli yaşamak isterse Allah onu iffetli kılar. Yani Allah'ın haram kıldığı kadınlarla ilişkiye geçmemeye çalışır. Bundan kaçınırsa Allah da onu iffetli kılar. İffet konusunda nefsine uyan kimse Allah korusun helak olur. Çünkü nefsine uyarak kadınları gözetleyen, peşlerinden koşan helak olup gider. Gözü zina eder, kulakları zina eder, elleri zina eder, ayakları zina eder ve nihayet cinsel organı zina eder. Zina fuhşiyattandır. Ancak insan bundan uzak durmaya ve iffetli yaşamaya çalışırsa Allah onu iffetli kılar, onu da ailesini de korur. İkincisi, her kim insanlardan müstağni olmaya çalışırsa Allah onu zengin kılar, kimseye muhtaç etmez. Yani Allah'ın kendisine verdiğiyle yetinerek insanların ellerindekine göz dikmeyen, onları elde etmeyi arzulamayan kimseyi Allah zengin kılar, onlara muhtaç etmez. İnsanlardan isteyen ve kendisini onların ellerindekine muhtaç hisseden kimsenin ise gönlü hep fakir olur ve onların malları olmaksızın yaşayamaz hale gelir. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir. Kişi Allah'ın kendisine verdiğiyle yetinir ve başkalarına muhtaç olmadığını hissederse Allah onu insanlara muhtaç bırakmaz, onu daima dilenmekten ve istemekten uzak kılar ve başını dik tutar. Üçüncüsü, sabretmeye çalışana Allah sabır verir. Kendini Allah'ın haramlarını işlemekten uzak tutarsan, İçinde bulunduğun fakirlik ve ihtiyaçlılık haline tahammül ederek insanlardan bir şey istememekte ısrar edersen Allah da sana sabır verir, sabır da sana yardım eder. Bu hadis bu bölümde işte bu cümleden dolayı zikredilmiştir. Çünkü konumuz sabırdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam daha sonra hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir buyurmuştur. Yani Allah hiçbir kimseye sabırdan daha hayırlı, daha faydalı ve daha geniş bir nimetle lütufta bulunmamıştır. Çünkü insan çok sabredebilen biri ise her şeye tahammül eder. Başına bir sıkıntı gelse sabreder. Şeytan onu haram işlemeye teşvik etse sabreder. Şeytan onu Allah'ın emirlerinden alıkoymaya çalışırsa yine sabreder. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bir kimseye sabır lütfetmişse bu, ona verdiği en hayırlı ve en büyük nimettir. O yüzden sabırlı kimsenin insanlardan bir eziyet gördüğünde sakin ve rahat bir halde olduğunu, huzur içinde olduğunu görürsün. Hoşlanmayacağı bir şey söyleseler, hakkını yeseler de o gerginleşmez, kızmaz. Çünkü o, Allah'ın onu sınamak için verdiği musibet karşısında sabırlıdır. O yüzden bu kimseyi daima kalbi huzurlu ve sakin görürsün. İşte bütün bunlardan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir nimet verilmemiştir, buyurmuştur. Muvaffakiyet Allah'tandır. 27. hadis Ebu Yahya Suheyb bin Sinan radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Müminin hali hayret vericidir. Zira işinin hepsi kendisi için hayırdır. Bu da sadece mümine hastır. Zira kendisine sevindirecek bir şey isabet etse şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelse sabreder. Bu da yine kendisi için hayır olur. Bunu Müslim sahihinde rivayet etmiştir. Müminin hali hayret vericidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müminin durumuna olumlu yöndeki hayretini ishar ediyor. Çünkü müminin her hali, her durumu onun için hayırdır ve bu sadece mümin için geçerlidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha sonra bu hayrın nasıl olduğunu açıklıyor. Kendisine sevindirecek bir şey isabet etse şükreder ve bu kendisi için hayır olur. Başına bir bela gelse sabreder, bu da yine kendisi için hayır olur. İşte bu müminin halidir. Her insan Allah'ın kaza ve kaderi karşısında daima iki durum arasındadır ve daima bunlardan birisini yaşar. Ya sevindirecek bir şey ya da üzülecek bir bela. İnsanlar da bu durumda yine iki kısımdır. Ya mümindir ya kafir. Mümin için Allah'ın kendisine takdir ettiği her şey hayırlıdır. Başına bir bela gelse sabreder. Allah'ın kendisini ondan kurtarmasını bekler. Allah'ın kendisine sevap yazacağını düşünür ve bunu umar. Böylece bu bela onun için hayır olur ve o sabredenlerin mükafatını hak eder. Mümin, ilim ve salih amel gibi dini veya mal, evlat, eş gibi dünyevi bir nimetle karşılaştığında da itaat etmek suretiyle Allah'a şükreder. Böylece bu nimet de onun için hayır olur. Bir nimet lütfedildiğinde mümin iki nimet birden elde etmiş olur. Dini nimet ve dünyevi nimet. Dünyevi nimet, verilen o nimetin kendisidir. Dini nimet ise verilen nimetin karşılığında yaptığı şükürdür. İşte müminin hali budur. Kafir ise Allah korusun daima şer üzeredir. Başına bir bela gelse sabretmez. Bilakis telaşa düşer, rahatsızlık duyar, ahvah eder, zamana hatta Allah'a söver. Bir nimet ihsan edildiğinde ise Allah'a şükretmez. Böylece o nimet ona kıyamet gününde ceza olur. Çünkü kafir her yediği lokmada, her içtiği suda günah kazanır. Bu mümin için günah olmasa da kafir hakkında günahtır. Çünkü Allah Azze ve Celle Araf suresi 32. ayetinde mealen şöyle buyurmuştur. De ki, Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki, onlar dünya hayatında özellikle de kıyamet gününde müminlerindir. Biz ayetleri bilen bir toplum için böyle detaylıca açıklıyoruz. Bu nimetler dünyada ve özellikle de kıyamet gününde sadece müminlerindir. Kafirler ise dünyada haram yemektedirler ve ahirette de onun cezasını göreceklerdir. Kafir bir nimet elde etse de, başına bir bela gelse de hep şerdedir, hep zarardadır. Mümin ise tam aksi hep hayırda ve kârdadır. Hadiste zorluklara ve belalara sabretmeye teşvik edilmekte, bunun müminlerin hasleti olduğu belirtilmektedir. Başına bir bela geldiğinde sabredebiliyorsan, kurtuluşu Allah'tan bekliyor ve sevabını ondan umuyorsan, bil ki bu imanın alametidir. Kendini bundan farklı bulursan, bu halde bulmuyorsan, o zaman nefsini eleştir, gidişatını düzelt ve bu halinden tevbe et. Bu hadiste nimetlere şükretmek teşvik edilmiştir. Çünkü insanın bir nimete şükredebilmesi, Allah'ın onu bu nimete muvaffak kılmasıyla olur. Şükür nimetlerin artma sebeplerindendir. Nitekim İbrahim suresi 7. ayetinde mealen şöyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hani Rabbiniz demişti ki, andolsun eğer şükrederseniz kesinlikle size nimetlerimi artıracağım ve andolsun eğer nankörlük ederseniz bilin ki şüphesiz benim azabım çetindir. Allah bir kulu şükretmeye muvaffak kılmışsa, bu da ikinci defa şükretmeyi gerektiren ikinci bir nimettir. Allah buna da şükretmeye muvaffak kılmışsa, bu da üçüncü defa şükretmeye gerektiren başka bir nimettir. Çünkü nimetlerin şükrüne eda edenler pek azdır. Allah bunu lütfetmiş, bunda sana yardım etmişse yine bu bir nimettir. Evet, Allah seni şükretmeye muvaffak kılmışsa bu yeni bir şükre ihtiyaç duyulan ikinci bir nimettir. Çünkü sen şükrettiğin zaman bu şükrün ikinci bir şükre muhtaçtır. Ancak biz gerçekte bundan habersiziz. Allah'tan kalplerimizi ve sizlerin kalplerini gafletten uyandırmasını, bizleri ve sizleri ıslah etmesini dileriz. Şüphesiz o kerimdir, cömerttir. 28. hadis, Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet edilmiştir. Nebi aleyhissalatü vesselamın hastalığı ağırlaşıp da ölümün sıkıntıları kendisini sarınca Fatıma radıyallahu anh'a "Vah babamın ızdırabına" dedi. Bunun üzerine Nebi aleyhissalatü vesselam, "Kızım, bugünden sonra babana ızdırap yoktur" buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince Fatıma radıyallahu anh'a, "Ey kendisini çağıran Rabbinin davetine icabet eden babacığım, ey yurdu Firdevs cennet olan babacığım, ey Cibril'e ölüm haberini ilettiğimiz babacığım" demişti. Yani mersiyeler dizmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince de Fatıma radıyallahu anh'a şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu? Bunu Buhari rivayet etmiştir. Ölümün sıkıntıları kendisini sarınca, yani acı ve ızdırabın şiddetinden Allah Resulü aleyhisselatü vesselam kendinden geçiyor, bayılıp gidiyordu. Çünkü hastalık ve şiddetli ateş iyice artmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı normal insanların hastalığından iki kat daha ağır geçerdi. Acısı da iki kat fazla olurdu. Bunun hikmeti onun sabrın en yüksek derecesine çıkmasını sağlamaktır. Çünkü sabır ancak Allah'ın sınamasıyla, onun denemesiyle ulaşılabilen yüksek bir derecedir ve ancak istenmeyen şeylere karşıdır. Kişiye istemediği şeyler isabet etmedikçe sabretmesi de söz konusu olmaz. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 31. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Andolsun ki içinizden cihad edenlerle sabredenleri belirleyinceye ve haberlerinizi açıklayıncaya kadar sizi imtihan edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalıklarda normal insanların duyduğu acıların iki katını duyardı. Vefatı esnasında onu iyice sıkıntı basınca Fatıma radıyallahu anha, "Vah babamın ızdırabına" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ızdırabından dolayı Fatıma radıyallahu anha da acı çekiyordu. Çünkü o bir kadındı ve kadınlar sabredemezler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kızım, bugünden sonra babana ızdırap yoktur" buyurdu. Çünkü bu dünyadan Refik-i Ala'ya intikal ederken ve ölüm onu kuşatmışken, "Allah'ım Refik-i Ala, Allah'ım Refik-i Ala, yani Allah'ım en yüce dostla beraberliği arzuluyorum. Onun yanına varmayı istiyorum" diyor ve evinin tavanına bakıyordu. Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir bunda. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat edince Fatıma radıyallahu anh'a ağıt yaktı. Ancak bu Allah'ın takdirine öfke içermeyen sade bir ağıttı. Şöyle diyordu. Ey Cibril'e ölüm haberini ilettiğimiz babacığım. Arapçada nay, ölüm haberini vermek anlamına gelir. Fatıma radıyallahu anh'a biz Cibril'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm haberini veriyoruz diyor. Çünkü sabah akşam vahiy getiren Cibril aleyhisselam idi. Dolayısıyla Nebi aleyhisselatü vesselam kaybedilince Cibril aleyhisselamın yeryüzüne vahiy getirmek için inmesinden mahrum kalındı. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam vefatıyla birlikte vahiy de kesilmiş oldu. Ey kendisini çağıran Rabbinin davetine icabet eden babacığım dedi. Çünkü her şey, yaratılanların ecelleri, varlıkların idaresi Allah'ın elindedir. Her şey ona aittir, dönüş onadır. Son varılacak da odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın davetine icabet etmiştir. Vefat ettiği zaman diğer müminler gibi ruhu göğe yükselmiş, 7 kat göğün üstünde Allah Teala'nın huzurunda durmuştur. Ey yurdu, Firdevs cenneti olan babacığım dedi. Çünkü cennette en yüksek derecede olacak kul Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dır. Nitekim şöyle buyurmuştur. Benim için vesileyi isteyin. Zira o cennetteki en yüksek derecedir. Ve ancak Allah'ın kullarından bir kul için olacaktır. Ben o kimsenin ben olacağımı umuyorum. Bunu Müslim rivayet ediyor sayinde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın yerinin Firdevs cenneti olacağında şüphe yoktur. Firdevs cenneti cennetin en yüksek derecesidir ve tavanı Allah Teala'nın arşıdır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bu cennetin en yüksek derecesindedir. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzlarda taşınıp defnedilince Fatıma radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu demiştir. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı dolayısıyla aşırı hüznünden, teessüründen ve sahabelerin kalplerinin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisiyle dolu olduğunu bildiğinden söylüyordu. Onun bu sorusunun cevabı şöyledir. Gönülleri razı oldu çünkü bu Allah'ın dilediğiydi. Bu Allah'ın şeriatıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzü karşılığında geri verilecek olsaydı sahabiler yeryüzünü feda ederlerdi. Ancak hüküm yalnızca Allah'a aittir ve dönüş onadır. Nitekim Allah Teala kitabında Zümer suresi 30-31. Ayetlerinde mealen şöyle buyurmuştur. Mutlaka sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra siz kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda mutlaka birbirinizle davalaşacaksınız. Bu hadisten Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın diğer insanlar gibi hastalandığını, acıktığını, susadığını, üşüdüğünü ve ısındığını öğreniyoruz. İnsanların yaşadıkları her şeyi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da yaşar. Nitekim o, ben de ancak sizin gibi bir beşerim. Sizin unuttuğunuz gibi ben de unuturum buyurmuştur. Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadiste Allah'a Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem'e ortak koşan ve kabri başında ona dua edip, ona seslenip ondan yardım isteyenlere reddiye vardır. Hatta bazıları Allah korusun Allah'tan istemez de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den isterler. Sanki dualara icabet edecek olan Allah Resulü aleyhissalatü vesselammış gibi. Bunlar dinde sapmış, akıllarını kaçırmış kimselerdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için bir fayda sağlama veya bir zarar def etme imkanına sahip değilken başkaları hakkında buna nasıl sahip olabilir? Allah Teala peygamberine şöyle emretmiştir. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Yani sadece bir kulum. Bu yüzden ayetin devamında şöyle diyor. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. En'am suresi 50. ayet. Diğer bir ayette de Allah Azze ve Celle ona şöyle emretmiştir. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim. De ki gerçekten Allah'a karşı beni kimse himaye edemez. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Benim yaptığım ancak Allah katından olan ve onun gönderdiklerini tebliğ etmektir. Cin suresi 21-23. ayetleri. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vazifesi budur. Allah Teala en yakın akrabalarını uyar ayetini indirince de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakınlarını çağırmış ve yaptığı konuşma içerisinde şöyle buyurmuştur. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, benden istediğin malımı iste. Ancak Allah'a karşı ben sana hiçbir fayda veremem. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Kendisinden bir parça olan ve başına her gelen bela kendisini de üzen kızına bile fayda veremiyorsa artık gerisini siz düşünün. Bu başkalarına kesinlikle fayda veremeyeceğine delildir. Yine bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a dua edenlerin sapıklıklarına da delildir. Zira onları Mescid-i Nebevi'de kabre yönelip dua ederken sanki namazda Allah'ın huzurunda duruyormuş gibi hatta daha büyük bir huşuyla dikilmiş halde görürsün. Bu hadis Allah'a öfke anlamı içermediği sürece yine ağıtta bir sakınca olmadığına da delildir. Çünkü Fatıma radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ağıt yakmıştır. Fakat bu sade bir ağıttır. Allah'ın takdirine itiraz anlamı içermemektedir. Bu hadisten Fatıma radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatında hayatta olduğunu anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuklar arasında kendisinden sonraya kalan sadece Fatıma radıyallahu anh'adır. Diğer tüm çocukları kendisi hayattayken vefat etmişlerdi. Fatıma radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir miras kalmamıştır. Bunun gibi eşlerine de, amcası Abbas'a da, başka bir kimseye de ondan miras kalmamıştır. Çünkü peygamberlere varis olunmaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste, biz peygamberlere varis olunmaz. Ardımızda bıraktıklarımız sadakadır buyurmuştur. Burada Allah'ın büyük bir hikmeti vardır. Çünkü bıraktıkları mal miras olarak dağıtılsaydı, kimileri bunlar Allah'ın elçisi oldukları iddiasıyla geldiler, fakat babadan ola geçen saltanat ve zenginlik istiyorlar derlerdi. Ancak Allah bunu engelledi. O yüzden peygamberlere varis olunmaz. Bıraktıkları sadakadır ve hak edenlere dağıtılır. 29. hadis, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı ve sevgili dostu Zeyd bin Harise'nin oğlu Üsame radıyallahu anhuma'dan, ki o da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın sevgili dostu ve sevgili dostunun oğludur. Şöyle rivayet edilmiştir. Nebi aleyhissalatü vesselam'ın kızı babasına, oğlum ölmek üzere, bize gelmenizi rica ederim diye haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına selam gönderdi. Verdiği de aldığı da yalnızca Allah'ındır. Onun katında her şeyin vakti, eceli bellidir. Bu yüzden sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin buyurdu. Bunun üzerine kızı, Allah'a yemin veriyorum mutlaka gelsin diye babasına tekrar haber gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Ubey bin Kab, Zeyd bin Sabit ve başkalarıyla birlikte kalkıp gitti. Çocuğu Nebi sallallahu aleyhi ve selleme verdiler. Nefesi gidip gelmekte olan çocuğu kucağına aldı ve gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, ey Allah'ın Resulü bu ne hal dedi. Nebi aleyhissalatü vesselam, bu Allah'ın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir buyurdu. Diğer bir rivayete göre de, bu Allah'ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder buyurdu. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Usame bin Zeyd radıyallahu anh'ın babası Zeyd bin Harise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kölesiydi. Hatice radıyallahu anh'a onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye etmişti. O da onu azat etmiş, böylece onun azatlı kölesi yani Mevla olmuştu. Zeyd'in lakabı peygamberin sevgili dostuydu. Oğlu Üsame de aynı şekilde hem peygamberin sevgili dostu hem de peygamberin sevgili dostunun oğlu idi. Usame radıyallahu anh'ın anlattığına göre kızlarından biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir haberci göndererek oğlunun ölmek üzere olduğunu ve gelmesini arzuladığını bildirdi. Elçi Nebi aleyhissalatü vesselama haberi ulaştırınca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona söyle sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin. Verdiği de aldığı da Allah'ındır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır buyurdu. Nebi aleyhissalatü vesselam gelen elçiye bunları söylemesini emretti. Sabretsin yani öfkelenmekten kendini alıkoysun, musibete tahammül etsin. Allah'tan ecir beklesin yani sabırla birlikte Allah'tan ecir beklesin. Çünkü bazı insanlar sabrediyorlar fakat Allah'tan ecir beklemiyorlar. Adam sabrediyor, tahammülsüzlük yapmıyor fakat musibetin ecrini Allah'tan beklemeyi unutuyor. Böylece çok büyük bir fırsatı ve hayrı elden kaçırıyor. Bilakis kişi hem sabretmeli hem de Allah'tan sevap, ecir beklemelidir. Verdiği de aldığı da Allah'ındır cümlesi oldukça manidardır. Zira her şey Allah'ın ise, sana bir şey verse de, senden bir şey alsa da onundur. Zaten kendisinin olan bir şey senden alınca ona nasıl öfkelenirsin? Öyleyse Allah, sevdiğin bir şeyi elinden aldığı zaman, istediğini almak, istediğini vermek Allah'ın hakkıdır demelisin. Bu yüzden başına bir musibet gelen kişinin, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz demesi sünnettir. Buna istirca denir. Daha önce de önceki derslerde de geçmişti. Bunun gibi sevdiğimiz bir şeyi elimizden aldığında da o yine Allah'ındır. Hatta sana verdiği şeyin aslında sen sahibi olmuyorsun. O yine Allah'ındır. Bu yüzden Allah'ın sana verdiği şeylerde ancak sana izin verdiği şekilde tasarruf yetkisine sahipsin. Bu, sahip olduğumuz her şeydeki mülkiyetimizin bize veren Allah olduğundan dolayı eksik ve sınırlı bir mülkiyet olduğuna, onda mutlak tasarruf yetkimizin bulunmadığına delildir. Birisi malında Allah'ın izin vermediği bir tasarrufta bulunmaya kalkışırsa ona, dur, bunu yapamazsın çünkü bu mal Allah'ın malıdır. Nitekim Allah Teala bir ayette, onlara Allah'ın size verdiği malından verin buyurmuştur. Nur suresi 33. ayetinde. Onda ancak Allah'ın sana izin verdiği şekilde tasarruf yapabilirsin denilir. Bu yüzden Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aldığı da verdiği de yalnızca Allah'ındır demiştir. Aldığı Allah'ın ise nasıl ahvah der, nasıl sahibinin kendi malını almasına kızabiliriz. Bu akla da vahye de terstir. Onun katında her şeyin belli bir vakti, bir eceli vardır. Allah Teala'nın Kur'an'da onun katındaki her şey belli bir ölçüyledir buyurduğu gibi, yani Ra'd suresi 8. ayetinde buyurduğu gibi, her şeyin onun katında belli bir ölçüsü vardır. Her şey zamanı, yeri, zatı, sıfatları ve tüm yönleriyle belli bir ölçüyle yaratılmış, belirlenmiştir. Belirlenmiş bir vakti cümlesi kesin kes ve yakinen inanılırsa bu cümle dolaylı olarak şunu ifade ediyor. İnsan belirlenen bu süreyi öne alma veya erteleme suretiyle değiştiremez. Nitekim Allah Teala her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir saat geciktirirler ne de öne alınırlar buyurmuştur. Yunus suresi 49. ayetinde. Her şey belli ise ne öne alınabiliyor ne de ertelenebiliyorsa sızlanmanın ve kızmanın hiçbir faydası yoktur. Sen ağlayıp sızlasan da kızsan da takdir edilenden hiçbir şeyi değiştiremezsin. Sonra elçi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kızına ulaştırılmasını emrettiği sözleri ulaştırdı. Ancak kızı mutlaka gelmesi için tekrar haber gönderdi. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir grup sahabesiyle birlikte kızının yanına gitti. Çocuğu kucağına verdiler. Çocuğun nefesi gidip geliyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözleri yaşla doldu. Ağladı. Yanındaki Hazreç kabilesinin reisi olan Sa'd bin Ubade radıyallahu anh de bunu görünce bu ne hal dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sabırsızlıktan ağladığını zannetmişti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ise bu bir rahmettir buyurdu. Kadere itirazımdan değil çocuğa acıdığımdan ağladım demek istedi. Sonra Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder buyurdu. Bu, başa gelen musibetten dolayı ağlamanın caiz olduğuna delildir. Aklına veya bedenine bir musibet gelen birini gördüğünde ona acıyıp ağlarsın. Bu, Allah'ın senin kalbine rahmet duygusu koyduğunun delilidir. Allah birinin kalbine rahmet koymuşsa, o Allah'ın rahmet ettiği merhametli kullardandır. Allah'tan rahmetiyle bize ve size rahmetiyle muamele etmesini dileriz. Bu hadisten sabrın farz olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona söyle sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin diye emretmiştir. Nebi aleyhissalatü vesselamın bu sözü bunun en iyi taziye ve teselli cümlesi olduğunu ve bazılarının kullandığı Allah ecrini büyük eylesin, sana güzel teselli versin ve ölünü bağışlasın sözünden daha iyi olduğunu gösterir. Bazı alimler bu sözü tercih etmişlerdir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini söylemek daha hayırlıdır. Çünkü başına musibet gelen kimse bunu işittiğinde daha çok ikna olur ve rahatlar. Taziye, halkın zannettiği gibi sandalyelerin ve mumların konup hafızların getirildiği, yemeklerin sunulduğu toplu bir merasim değildir. Bilakis taziye, başına musibet gelmiş kimseyi teselli etmek, sabretmesi için ona destek olmaktır. Bu yüzden bir kimse yakınının ölümü nedeniyle, mesela amcaoğlunun vefatından dolayı üzülmez, hüzünlenmezse ona taziye verilmez. Bu yüzden alimler başına musibet gelen kimseye taziye vermek sünnettir demişlerdir. Ölünün her akrabasına taziye vermek sünnettir dememişlerdir. Çünkü birinin ölümü bazen akrabası için musibet olmaz da, mesela aralarındaki güçlü dostluk nedeniyle akrabası olmayan biri için musibet olabilir. Günümüzde ise iş tersine dönmüştür. Taziye, yakınının ölümüne sevinen ve çalıp oynayan kimseye bile yapılır hale gelmiştir. Fakir biriyle amcaoğlu arasında sorunlar olsa ve amcaoğlu milyonlarca lirayı ardında miras bırakarak ölüp gitse, bu adam amcaoğlunun ölümüne sevinir ve aramızdaki birçok sorundan beni kurtaran ve beni malına mirasçı yapan Allah'a hamdolsun der. İşte böyle söyleyen bir adama taziye verilmez. O teselli de edilmez. Eğer bir şey söylenecekse ona denecek şey gözün aydın demektir. 30. hadis, daha önce detaylı olarak Ashabul Uhdud kıssası diye geniş bir şekilde işlediğimiz Ashab-ı Uhdud kıssasına dair rivayet Suheyb-i Rumi radıyallahu anh'den geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden önceki ümmetler içinde bir kral ve onun bir büyücüsü vardı. Bu büyücü ihtiyarlayınca padişaha, ben ihtiyarladım, bana bir uşak gönder de ona sihir öğreteyim dedi. Kral da bir delikanlı gönderdi. Delikanlının yolu üzerinde bir rahip vardı. Delikanlı onun yanında oturdu ve sözlerini dinledi. Hoşuna gitti. Sonraları büyüyünce her gittiğinde rahibe uğrar. Sonraları büyücüye her gittiğinde rahibe uğrar ve yanında otururdu. Büyücünün yanına gittiğinde ise geç kaldın diyerek büyücü delikanlıyı döverdi. Delikanlı durumu rahibe anlatınca rahip şöyle dedi. Büyücüden korktuğunda beni ailem alıkoyup geciktirdi. Ailenden korktuğunda da beni büyücü alıkoydu de. Yani gecikmeme o sebep oldu de. Durum böyle devam edip giderken delikanlı günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı. Bunun üzerine büyücünün mü, rahibin mi daha üstün olduğunu işte bugün öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve Allah'ım eğer rahibin yaptıklarını büyücünün yaptıklarından daha çok seviyorsan şu hayvanı öldür ki insanlar geçsin dedi. Taşı hayvana attı ve onu öldürdü. Halk da yollarına devam etti. Sonra rahibin yanına geldi ve olayı anlattı. Rahip, evladım, bugün sen benden faziletlisin. Senin şanın gördüğün dereceye ulaşmış. Sen muhakkak yakında bir belaya uğrayacaksın. Eğer başına bela gelirse benim bulunduğum yeri söyleme dedi. Delikanlı, körleri ve alaca hastalarına yakalananları iyileştiriyor, diğer hastaları tedavi ediyordu. Kralın meclis arkadaşlarından kör olan birisi bunu işitince birçok hediyeyle delikanlının yanına gitti. Eğer bana şifa verirsen bu hediyelerin hepsi senin dedi. Delikanlı, ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah şifa verir. Allah'a iman edersen ben de Allah'a dua ederim. O da sana şifa verir dedi. Bunun üzerine adam Allah'a iman etti. Allah da ona şifa verdi. Adam sonra kralın yanına geldi ve her zamanki yerine oturdu. Kral gözünü kim iyi etti diye sordu. O da Rabbim deyince kral senin benden başka Rabbin mi var dedi. Adam benim de Rabbim, senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine kral adamı yakalayarak delikanlının yerini söyletene kadar işkence etti. Delikanlı getirildi. Kral ona oğlum demek senin sihrin körlere ve alaca hastalarına şifa verecek dereceye geldi. Sen şu ve şu işleri yapıyormuşsun öyle mi dedi. Delikanlı, ben kimseye şifa veremem. Ancak Allah verir dedi. Bunun üzerine kral onu tuttu ve sürekli işkence etti. Nihayet delikanlı rahibin yerini söyledi. Hemen rahip getirilerek dininden dön denildi. Ancak o dinlemedi. Bunun üzerine kral testere istedi ve onu rahibin başının tam ortasına koyarak onu ikiye ayırdı. Her parçası bir tarafa düştü. Sonra kralın meclis arkadaşı getirildi. Ona da dininden dön denildi. Fakat o da dönmedi. Bunun üzerine kral onu da tepesine testere koyarak ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra delikanlı getirildi ve dininden dön denildi. Fakat o da dinlemedi. Kral onu adamlarından birisine teslim ederek şöyle dedi. Bunu filan dağa götürüp çıkarın. Dağın tepesine ulaştığımızda dininden dönerse ne âlâ. Dönmezse onu dağın tepesinden atın. Bunun üzerine onu götürdüler ve dağa çıkardılar. Delikanlı, Allah'ım beni bunların elinden nasıl dilersen öyle kurtar dedi. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve onlar yuvarlandılar. Delikanlı ise yürüyerek kralın yanına geldi. Kral, yanındakilere ne oldu dedi. Delikanlı, Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine onu başka bir grup askerine teslim ederek bunu bir gemiye koyup denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, yoksa denize atın dedi. Hemen delikanlıyı götürdüler. Delikanlı, Allah'ım beni bunların elinden nasıl dilersen öyle kurtar dedi. Bunun üzerine gemi alabora oldu ve kralın adamları boğuldu. Delikanlı denizden çıktıktan sonra yürüyerek kralın yanına geldi. Kral, yanındakilere ne oldu diye sordu. Delikanlı, Allah beni onlardan kurtardı dedi. Ardından, benim emredeceğim şeyi yapmadıkça sen beni öldüremezsin dedi. Kral, o nedir deyince delikanlı şöyle dedi. Halkı geniş bir alanda topla. Beni de bir hurma kütüğüne bağla. Sonra ok kabından bir ok al. Onu yayın tam ortasına yerleştir. Sonra delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla de ve oku at. Eğer bunu yaparsan beni öldürürsün dedi. Bunun üzerine kral halkı açık bir meydanda topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının ok kabından bir ok aldı. Oku yayın ortasına koydu. Delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla dedi ve oku attı. Ok delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve öldü. Bunun üzerine halk delikanlının Rabbine iman ettik dedi. Sonra adamları krala gelerek olanları gördün mü? Vallahi korktuğun iş başına geldi. Halk iman etti dediler. Bunun üzerine kral sokak başlarına hendekler açılmasını emretti. Hendekler kazıldı ve içinde ateşler yakıldı. Kral, dininden dönmeyen kimseleri zorla ateşe atın veya onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Söylediği gibi yaptılar. Nihayet yanında bir çocuk olan bir kadın geldi. Fakat biraz duraksadı. Çocuk dile gelerek ona, anneciğim sabret zira sen hak üzeresin dedi. Bunu Müslim rivayet etmiştir. İmam Nevevi Rahimullah bunu sabır bölümünde kaydetmiştir. Ve burada hayret verici bir olay anlatılmaktadır. Buna göre geçmiş zamanlardan birinde bir kral vardı ve onda bir büyücüsü vardı. Kral büyücüyü kendi maslahatlarında kullanmak için sırdaşı ve yakını edinmişti. Kendi maslahatı dinle çelişse bile buna aldırış etmiyordu. Çünkü bu kral sadece kendi maslahatına olan şeylere önem veriyordu. Hadisin sonunda geleceği gibi insanları kendisine köle yapan zorba bir kraldı bu. Büyücü yaşlanınca kralı bana bir delikanlı gönder de ona sihir öğreteyim dedi. Büyücü öğrencisinin delikanlı genç olmasını istedi. Çünkü hem genç hem öğrenmeye daha istekli olur. Hem de genç delikanlıya öğretilenler sürekli kalıcı olur. Onları unutmaz. O yüzden her ne kadar ikisi de hayırlı olsa bile küçük yaştaki öğrenim büyük yaştaki öğrenimden daha üstündür. Ancak küçük yaştaki öğrenimin iki büyük faydası, hatta daha fazla faydası vardır. Birincisi, genç genelde yaşlıdan daha hızlı ezberler. Çünkü gencin aklı boştur, rahattır ve meşgul olmasını gerektirecek sorunları yoktur. İkincisi, gencin öğrendikleri hafızasında kalır. İhtiyarın öğrendikleri ise unutulur. Onun için insanlar arasında şu hikmetli söz meşhurdur. Küçüklükte yapılan öğrenim, taşa yazılan yazı gibidir. Yani silinmez. Bu konuda zayıf isnatla Allah Resulüne de nispet edilir bu söz. Küçüklükte öğrenilen taşa yazılan gibidir. Yani kalıcıdır. İhtiyarlıkta öğrenim ise suya yazı yazmak gibidir diye. Fakat bunun isnadı zayıf. Üçüncüsü, genç ömrünün ilk yaşlarında ilim öğrenmeye başlarsa ilim onun için bir karakter ve bir adet olur. Böylece ilim onunla yetişip onunla yaşlandığı bir mizaç, bir huy haline gelir. Bu büyücü de yaşlı bir büyücü. Yaşı ilerlemiş, hayatta tecrübe kazanmış ve her şeyi tanımış birisiydi. Kraldan sihir öğretmek için bir genç seçmesini istiyor. O da gönderiyor. Büyücü ona öğreteceğini öğretiyor fakat Allah bu genç için hayır murad ediyor. Delikanlı bir gün bir rahibin yani ibadet ehli birisinin yanından geçerken söylediklerini işitiyor ve onun sözlerinden hoşlanıyor. Çünkü rahip Allah'a sürekli kulluk ediyor ve hep hayırlı şeyler konuşuyor. İlim sahibi bir rahip olması veya çok ibadet ediyor olması sebebiyle kendisine rahip denmiş olması da mümkündür. Delikanlı büyücüye gitmek üzere evden her çıktığında rahibin yanına gidip onu dinliyor. Dolayısıyla da büyücüye geç kalıyordu. O da geciktiği için bu genci dövüyor. Delikanlı geciktiği zaman büyücünün dövdüğünü rahibe anlatıyor. Rahip de ona dövülmekten kurtulması için bir tavsiyede bulunuyor ve şöyle diyor. Büyücüye gittiğinde seni dövmesinden korkarsan beni ailem alıkoydu. Yani yanlarından geç çıkabildim de. Ailene geç kaldığında ise beni büyücü alıkoydu de. Böylece her iki sorundan da kurtulursun. Doğrusunu Allah bilir ama sanki rahip yalan olmasına rağmen bu sözün sağlayacağı faydanın yalan söylememenin zararından daha fazla olduğunu düşünerek böyle söylemesini emrediyor. Kaldı ki gencin söyleyeceği söz tevili mümkün olan bir sözdür. Delikanlı da öyle yapıyor. Böylece delikanlı sürekli olarak önce rahibi dinlemeye gidiyor, sonra da büyücüye gidiyor. Geciktiğinden dolayı cezalandırılmak istediğinde de beni ailem geciktirdi diyor. Ailesine de rahibin yanına uğradığından dolayı geç kaldığında beni büyücü geciktirdi diyor. Delikanlı bir gün insanların önünü kesen ve baş edemedikleri ancak hadiste ismi belirtilmeyen büyük bir hayvana rastlıyor. Yani hadiste tasvir edilmemiş bu aslan mıdır nedir diye. Kendisi için artık rahibin mi büyücünün mü daha hayırlı olduğunu sınamak istiyor. Eline bir taş alıyor ve rahip iyi ve doğru yoldaysa bu taşın o hayvanı öldürmesi için Allah'a dua edip hayvana atıyor. Hayvan ölüyor ve insanlar geçip gidiyorlar. Böylece delikanlı rahibin durumunun büyücününkinden daha hayırlı olduğunu iyice anlıyor. Yakin sahibi oluyor bu konuda yani. Bu şüphe götürmeyen bir husustur. Çünkü büyücü ya zalim ve hak hukuk çiğneyendir ya da kafir ve müşriktir. Eğer sihrinde şeytanlardan yardım alıyor, onlara ibadet ve dua ediyor, onlardan yardım istiyorsa kafir ve müşriktir. Bunları yapmıyor, sadece sihirli ilaçları kullanarak insanlara eziyet ediyorsa, yani bir çeşit gözbağcılığı, şarlatanlık yapıyorsa, o durumda da zalim ve mütecavizdir. Hakkı hukuku çiğneyen biridir yani. Rahip ise eğer Allah'a bilinçli ve ilimle ibadet ediyorsa dosdoğru yoldadır. Şayet kendisinde biraz cehalet ve sapıklık varsa amelleri kötü olsa bile niyeti iyidir. Delikanlı gidip rahibe olanı haber veriyor. Rahip de ona artık sen bugün benden üstünsün diyor. Burada rahibin tevazuunu da görüyoruz. Çünkü genç Allah'a dua etti. Allah da duasını kabul etti. Bu Allah'ın kuluna bir nimetidir. İnsan bir meselede şüpheye düşer, sonra Allah'tan bunun hakikatini ortaya koyacak bir alamet ve delil ister. Allah da onu o kimseye açıklayacak bir alamet verirse, bu Allah'ın o kimseye bir lütfudur. İnsan için istiare de bu yüzden meşru kılınmıştır. Bir şeye niyetlenir ama yapmasının mı, yapmamasının mı daha hayırlı olduğunu çözemezse, istihare ederek Allah'tan hayırlısını ister. İhlas ve imanla Allah'a istihare ederse Allah o işe girişmesinin mi, girişmemesinin mi hayırlı olduğunu ona gösterecek alametler verir. Bu ya kalbine konulan ve kalbini o meseleye karşı huzurlu kılan bir ilham, ya uykuda göreceği bir rüya, ya bir kimseye danışması ya da başka bir şey olabilir. Bu delikanlının kerametlerinden biri körleri ve alaca hastalarına yakalananları iyi etmesidir. Yani Allah'a onlar için dua ediyor, Allah da kabul ediyor. Bu Allah'ın ona ikramlarından birisidir. Delikanlı İsa Aleyhisselam gibi elini hastaya sürerek iyileştirmiyor. Bilakis Allah'a dua ediyor, o da kabul ediyor. Böylece duasından dolayı kör ve alaca hastalığına yakalananlar iyileşiyordu. Rahip gence başına bir takım musibetlerin geleceğini, yani bazı zorluklar yaşayacağını, bazı sınavlardan geçeceğini haber veriyor. Ve böylesi bir durumda kendisini açığa vermemesini tembihliyor. Yani rahip kendisini ispiyon etmemesini tembihliyor. Bu delikanlı duası makbul biriydi ve Allah'a dua ettiğinde duası kabul oluyordu. Kralında gözleri görmeyen bir arkadaşı vardı. Hakkında bazı şeyler içtiğince pek çok hediyeyle birlikte bu gencin yanına geldi. Bana şifa verirsen bunların hepsi senindir dedi. Genç ise sana şifa verecek olan ancak Allah'tır dedi. Ve bu genç gurura kapılmadı. Hastalara kendisinin şifa verdiğini iddia etmedi. Bilakis sana şifa verecek olan ancak Allah'tır dedi. Bu hadise bazı yönlerden Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimullah'ın başından geçen bir olaya benziyor. Ona cin çarpmış birisini getirirler İbn Teymiye'ye. O da okur. Fakat adamın içindeki cin bir türlü çıkmaz. Sonunda İbn Teymiye adamın boynuna şiddetle vurmaya başlar. Öyle ki İbn Teymiye'nin kendi eli ağrır. Bunun üzerine cin, şeyhe saygımdan dolayı çıkıyorum diyor. Ama İbn Teymiye diyor ki, bana saygından değil, Allah'a ve Resulüne itaatinden dolayı çık diyor. Bundan kendisine bir pay düşsün istemiyor. Bilakis bu nimet başından sonuna kadar hep Allah katındandır. Sonunda cin çıkıyor ve adam kendine geliyor. Adam, beni şeyhe neden getirdiniz diyor. Sara hastalığına yakalandığında evinde veya iş yerinde olsa gerek, Allah Allah şeyhin bana vurduğunu ben hiç hissetmedim diyor. Yani bunu İbn Teymiye, o adama o kadar çok vurmuş ki İbn Teymiye'nin eli ağrımasına rağmen, yani hiç mi hissetmedin sen bunu diyorlar da adam, hiçbir şey hissetmedim, farkına varmadım diyor. Evet, sonuçta adam bu dertten kurtuluyor. Söylemek istediğimiz şu ki, ilim ve iman sahibi kimseler Allah'ın kendilerine nimetlerini unutmaz. Tüm nimetleri onları verene, yani Allah'a nispet ederler. İşte bu delikanlı da kör adama, eğer iman edersen senin için Allah'a dua ederim diyor. Adam iman ediyor. Genç de şifa vermesi için Allah'a dua edince Allah şifa veriyor ve adam görmeye başlıyor. Kralın arkadaşı olan bu adam her zamanki gibi kralın yanına oturuyor. Kral ona gözünü kim iyi etti diye soruyor. O da Rabbim diyor. Kral, senin benden başka Rabbin mi var deyince adam, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır cevabını veriyor. Bunun üzerine kral ona işkence etmeye başlıyor. Nihayet durumu anlatınca delikanlı getiriliyor ve ona da büyük işkenceler yapılıyor. Kral, bunları sana kim öğretti diyor. Rahip delikanlıya, sana işkence edecekler. O zaman beni açığa verme diye tembih etmişti. Fakat delikanlı sabredemiyor ve rahibin yerini haber veriyor. Bu zorba kral, daha önce gencin davetine icabet eden köre, Allah'a inandım dediği için işkence etmiş ve senin benden başka Rabbin mi var demişti. Delikanlı rahibin yerini söyleyince onu da getirdiler ve asıl Rabbinin kral olduğunu söylemesini teklif ettiler. O ise dininden dönmeyi reddetti. Bunun üzerine bir testere getirildi ve rahip başının ortasından ikiye bölündü. Önce başı, sonra boynu, sonra sırtı, tüm bedeni iki parçaya bölündü. Ancak bu durum onu dininden döndürmüyor, bu şekilde ölmeye razı oluyor ve dininden dönmüyor. Sonra Allah'a iman edip kralı reddeden, kralın meclis arkadaşı kör adam getiriliyor ve dininden dönmeye çağrılıyor. Dönmeyince ona da rahibe yapılanlar yapılıyor. Bunlar onu da dininden döndürmüyor. Bu, insanın sabretmesinin ve Allah'tan ecir beklemesinin gerekliliğini göstermektedir. Fakat öldürüleceği durumda bile sabretmesi farz mıdır? Yoksa küfür kelimesini söylemesi caiz midir? Ve istemeyerek söylediğinden dolayı bu küfür sözü ona zarar vermez mi? Bu meselenin birkaç yönü vardır. Eğer mesele sadece kendisiyle ilgili ise, İsterse içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için kalbi imanla dolu olduğu halde küfür sözünü telaffuz eder, isterse öldürülecek olsa bile ısrarla küfür sözünü reddeder. Bu mesele sadece o kişiyi ilgilendiriyorsa geçerlidir. Fakat mesele dini ilgilendiriyorsa, yani insanların önünde göstermelik olarak küfrettiğinde bu onların küfre girmelerine sebep olacaksa, küfür kelimesini telaffuz etmesi caiz olmaz. Bilakis öldürülecek olsa bile sabretmesi gerekir. Bu cihat gibidir. Mücahit öldürülecek olsa bile savaşır. Çünkü o Allah'ın sözünün en yüce olmasını istemektedir. Dolayısıyla bir kimse insanlara önder konumunda olur ve küfür kelimesini söylemeye zorlanırsa, özellikle dinin zayıfladığı fitne zamanında küfür kelimesini söylemesi caiz olmaz. Bilakis öldürülecek de olsa sabretmesi farzdır. Bunun benzeri İmam Ahmet Rahimullah'ın başına gelmiştir. Kur'an'ın mahluk olduğunu, Allah'ın kelamı olmadığını söylemek için zorlandığı o meşhur hadisede bunu söylemeyi reddetmiştir. Bunun üzerine eziyet edilmiş, işkence görmüştür. Öyle ki Ehl-i Sünnet'in bu büyük imamı caddelerde katırlarla sürüklenmiş, kırbaçlarla dövülmüş, hatta işkenceden bayılmıştır. Ancak her ayıldığında Kur'an Rabbimin kelamıdır, mahluk değildir demiştir. Ortada bir zorlama, ikrah bulunmasına rağmen İmam Ahmed rahimullah bu küfür sözünü söylemeyi kabul etmemiştir. Çünkü insanlar İmam Ahmed ne söyleyecek diye ağzına bakıyorlar, onu bekliyorlar. Ve o mahluktur dese tüm insanlar Kur'an mahluktur diyeceklerdi. Ve böylece din bozulacaktı. Fakat Allah kendisinden razı olsun, İmam Ahmed kendini din için feda etmiş, tüm işkencelere rağmen sabretmiş, Allah'tan ecir beklemiş. Neticede güzel son, Allah'a hamdolsun, yine onun olmuştur. Ona işkence yaptıran halife ve yerine geçen halife ölmüş. Daha sonra Allah İmam Ahmed'e büyük izzet ve ikramda bulunan salih bir halife nasip etmiştir. Allah İmam Ahmed vefat etmeden önce onun gözünü aydın etmiş, hakkı yüksek sesle haykırmasını, insanların da hakkı onunla birlikte söylemelerini sağlamıştır. Düşmanları ise Allah'a hamdolsun rezil ve rüsvay olmuşlardır. Bu güzel sonun daima sabredenler için olduğunu göstermektedir. Ki gerçekten de hakikat budur. Bunda başarılı kılacak olan Allah Azze ve Celle'dir. Delikanlının dininden dönmeyi reddetmesi üzerine kral, onu bir grup adamına teslim edip, bunu falan yüksek yerden, belki bir uçuruma götürün, oradan atın diye emrediyor. Fakat bundan önce, bunu yapmadan önce dininden dönmesi için bir kez daha teklifte bulunun diyor. Kabul ederse ne âlâ, yoksa o dağın tepesinden aşağı atın diye emrediyor. Dağın tepesine ulaşınca ona dininden dönmesini teklif ettiler. O ise reddetti. Çünkü iman kalbine yerleşmişti. Sarsılması, değişmesi imkansızdı. Onu tepeden atmaya yeltendiklerinde genç, "Allah'ım beni ellerinden dilediğin şekilde kurtar" diye dua ediyor. Zorda kalmış bir müminin duası. "Allah'ım beni ellerinden dilediğin şekilde kurtar." Nasıl kurtaracağını belirtmeksizin. "Dilediğin şekilde" diyor. Allah da üzerinde bulundukları dağı sarsıyor ve adamlar yuvarlanıp ölüyorlar. Delikanlı ise tekrar kralın yanına geliyor. "Kral nasıl geldin? Yanındaki adamlar nerede?" diye soruyor. Delikanlı, "Allah beni onlardan korudu" diyor. Bu defa kral onu bir başka gruba teslim ediyor. Onlara bir gemiye binip onu denizin çok derin olduğu yere kadar götürmelerini, orada ona dinini terk etmesini teklif etmelerini, kabul etmezse denize atmalarını emrediyor. Muhtemelen bu şekilde teklif etmesi şayet dininden döndüğü takdirde işte bunun vesilesiyle gözler açılıyor, işte hastalar iyi oluyor. Bunu belki lehinde kullanacak, yani Rab'lık iddiasında kullanmak istiyor. Bu yüzden böyle tehdit ediyordu. Doğrusunu Allah bilir. Denizin ortasına vardıklarında ona dininden, yani Allah'a imandan dönmesini söylüyorlar. O ise hayır, hayır diyor. Sonra "Allah'ım beni onlardan dilediğin şekilde kurtar" diye dua eder etmez gemi ters dönüyor ve kendisi hariç hepsi boğuluyor. Allah onu kurtarıyor. Burada da bakın dinin maslahatlarını ve maksatlarını gözetmenin önemine bir işaret vardır. Çünkü bu delikanlı gerek uçurumdan atıldığında olsun, gerek denizde gemiden atıldığında olsun şehit olacaktı. Böyle bunu istemiyor da, yani bu şehit olmayı istemediğinden değil, bilakis tevhid davetinin yücelmesini, ilahi kelimatullahı istediğinden dolayı orada ölmeyi istemiyor. Allah'ın kendisini onlardan kurtarmasını istiyor. Çünkü insanlara tevhidi ulaştıracak, ileride geleceği gibi. Delikanlı tekrar kralın yanına geliyor. Kral, "Yandakiler nerede?" diye sorunca olanları anlatıyor. Sonra da diyor ki, "Sana söyleyeceğim şeyi yapmadığın sürece beni öldüremezsin" diyor. Kral "O nedir?" deyince, "Şehirdeki herkesi bir meydana topla, sonra beni bir ağaca bağla, sonra ok kabından bir ok çıkarıp onu yayın ortasına koy ve bu delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla" diyerek oku fırlat. "Böyle yaparsan beni mutlaka öldürürsün" diyor. Kral da insanları bir meydana topluyor. Delikanlıyı ağaca bağlıyor. Sonra ok kabından bir ok çıkartarak yayına koyuyor ve delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla diyerek fırlatıyor. Ok gencin şakağına isabet ediyor. Genç elini şakağına götürüyor ve ölüyor. Bunun üzerine halk "Delikanlının Rabbine iman ettik" diyerek Allah'a iman ediyorlar ve kralı reddediyorlar. Tağut'u reddediyorlar. Delikanlının yapmak istediği de zaten buydu. Evet, hadisin bu kısmından şu sonuçlar çıkarılabilir. Birincisi, Delikanlının imanı çok kuvvetliydi ve imandan dönmedi. Onun yakini, inancı sarsılmadı. İkincisi, bunda Allah'ın bir mucizesini görmekteyiz. Zira delikanlının duasını kabul ederek onu dağın tepesinden yuvarlamak isteyenleri bir sarsıntıyla sarsmış ve onları dağın tepesinden yuvarlamıştır. Üçüncüsü, Allah Teala zor durumda kalan kimse kendisine dua ettiği zaman onun duasını kabul eder. İnsan çıkmaza girdiğinde duasına icabet edeceğine kesin bir inançla Allah'a dua ederse Allah onun duasını kabul eder. Kafirler bile zor durumda kaldıklarında Allah'a dua edince Allah onların daha sonra küfre döneceklerini bildiği halde onların dualarına icabet eder. Kur'an'da ifade edildiği gibi denizdeyken dalgalar onları gölge gibi kapladığında sırf Allah'a olan inançlarıyla gönülden dua ederler. Fakat Allah onları kurtardığında tekrar Allah'a şirk koşarlar. Allah onları kurtarır çünkü dua esnasındaki Allah'a dönüşlerinde ve sığınmalarında samimidirler. Allah da adeti gereği kafir de olsalar zor durumda kalındığında yapılan samimi duaya icabet eder. Dördüncüsü, insan Müslümanların genelinin yararına olacak bir hususta kendini feda edebilir. Nitekim bu delikanlı krala kendisini öldürmesinin yolunu göstermiştir. İbn-i Teymiye Rahimullah diyor ki, çünkü bu Allah yolunda yapılmış bir cihattır. Çünkü bir millet imana gelmiştir. Genç ise hiçbir şey kaybetmemiştir. Zira o ölmüştür ama zaten eninde sonunda ölecekti. Ancak bazı insanların bombayla kafirlerin arasına dalıp onu patlatarak intihar etmesi ise Allah korusun kendini öldürmek türünden, intihar türünden bir eylemdir. Kendini öldüren ise cehennemde ebedi kalacaktır. Hadiste böylece buyurulmuştur. Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste. Çünkü bu adam kendini İslam'ın yararına olmayan bir yolda öldürmüştür. Zira kendini veya 10, 100 veya 200 insan öldürmekle İslam bir fayda görmemiş, insanlar İslam'a girmemiştir. Bu delikanlının hikayesi ise farklıdır. Günümüzdeki eylemler düşmanı daha da inada getirebilir, kalbini kinle doldurabilir ve Müslümanları tamamen yok etme tavrını almaya itebilir. Yahudilerin Filistinlilere yaptıkları gibi. Zira bu bombalama eylemiyle bir Filistinli 5-6 Yahudi öldürse bile Yahudiler bunun sonrasında 60 veya daha fazla kişiyi içeri alıyorlar. Böylece bunun ne Müslümanlara faydası oluyor ne de bunu yapanlara. O yüzden bazı insanların yaptığı bu tür intihar eylemlerini haksız yere cana kıymak olarak görüyor. Bunun Allah korusun ebedi cehennemlik olmaya sebep olabileceğini ve o kişinin şehit olamayacağını söylüyoruz. İnsan bunu tevil ederek ve caiz olduğunu zannederek yaparsa kendisine günah yazılmayacağını umarız, böyle ümit ederiz. Fakat bu şehit değildir. Çünkü şehadetin meşru yoluna girmemiştir. Bununla birlikte bir kimse içtihad eder de yanılırsa ona bir ecir vardır. Allah en iyi bilendir. Evet, bir sonraki rivayette yine sabırla alakalı. Allah izin verirse bir sonraki derse bırakalım bunu. Bugünlük burada dersimizi tamamlayalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûb ileyk.